Ayrım 50.
Sayfa numarası 1055. Yabancılar azınlıkları Türkiye'yi terk ettiğinde Türkler bu işlerden anlamadığı için ticaretin bankacılığın duracağı, Türk makinist ve teknisyen olmaması nedeniyle de demiryolu ulaşımının yapılamayacağını düşünüyorlardı. Yetişmiş insan gücü yoksunluğuna karşın ticaret ya da ulaşımın durması bir yana, 1923-1938 arasındaki 15 yılda sıra dışı bir gelişme ve örneği olmayan bir toplumsal dönüşüm sağlandı. Gerçekleştirilmek istenen her yenilik için önce onu yapacak kadro yetiştiriliyordu. Eğitim düzeyi ve siyasi görüşü ne olursa olsun okuma yazma bilen herkes göreve çağrılıyordu. Yurt dışına öğrenci gönderiliyor, hızlandırılmış kurslarla örneğin tapu memurları, tarım teknisyenleri, atölye işçileri, makinist, ordudaki çavuşlar, köy eğitmenleri haline getiriliyordu. Ülke insanı eğitim düzeyi ne olursa olsun kesinlikle değerlendiriliyordu. Kemal Zaim Sunel'in söylediği gibi herkes dağarcığındakini ortaya döküyor. Kendi gücüne dayanan büyük bir atılım yaşanıyordu. Yetişmiş insan gücü ve aydın yoksunluğu herkesin coşkuyla katıldığı ulusal bir imeceyle aşılmaya çalışılıyordu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1973'te katıldığı bir açık oturumda kadro konusunda Atatürk'le yaptığı bir görüşmeyi aktarır. Aydın yetersizliğinin boyutunu göstermesi bakımından önemli olan bu aktarımda, Karaosmanoğlu Atatürk'ten devrimlerin yürümesi için devletin Osmanlı'dan devralınan tutucu kadrolardan arındırılmasını ister. Atatürk, başıma iş açma diyerek tepki gösterir ve aydın yetersizliğini ortaya koyan şu sözleri söyler. Ben milli mücadeleye yeşil sarıklı hocalarla başladım. Adam yoktu, bulamadım. Çağırdığımda geldiler mi? Bana sadakatle hizmet ettiler mi? Ettiler. Saltanat hilafeti bile şeyh fetvası ile onlara kaldırttım. Milli Kurtuluş Tarihi Doğan Avcıoğlu İstanbul Matbaası 1975 3. cilt sayfa 1232-1233. Atatürk, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, yeniliğe açık, ulusal değerlerle donanmış yeni aydınlar yetiştirmek için işe doğal olarak eğitimle başladı. Gençlerimize görecekleri öğrenim sınırı ne olursa olsun onlara en önce ve her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, benliğine, milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmenin gereği öğretilmelidir diyordu. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri 3. Cilt A.K. Hüseyin Cevizoğlu Atatürkçülük Ufuk Ajansı Yayınları sayfa 69. Yeni aydın türünün yaratılmasına büyük önem veriyor. Bu işin gençliğe dayanılarak ve ona iyi bir eğitim verilerek ancak başarılabileceğini biliyordu. Gençliğe seslenişi ve orduya vasiyeti bu amaçla yazılmıştı. Ulusal bilinci geliştirmek ve devrimi koruyacak kadroları yetiştirmek için önce milli eğitim ele alındı ve eğitimde birlik temel ilke haline getirildi. Bu ilkeye uygun programlar geliştirildi. Kent ve köylerde okul yaptırma kampanyaları açıldı. Okuma yazma öğrenerek askerden çavuş olan, terist olan gençler hızlandırılmış kurslarda eğitilerek köylerinde okuma yazma öğretecek eğitmenler haline getirildi. Köylerde 3 yıllık ilkokullar açıldı. Köy aydınlanmasını sağlamak ve toprak devrimini gerçekleştirmek amacıyla köy enstitüleri tasarlandı. Tasarım daha sonra uygulamaya sokuldu. Ülkenin değişik yörelerinde 21 tane köy enstitüsü açıldı. Okullardan ayrı olarak halka yönelik okuma yazma seferberliği başlatıldı ve millet mektepleri açıldı. Her yaştan 1 milyon kadın ve erkek... Lider ve Demagog Şevket Süreyya Demir, Remzi Kitabevi İstanbul 1997 sayfa 117. Ders saatlerinden sonra okullara gidiyor, okuma yazma öğreniyordu. Bu kurslardan hemen sonra 1931'de halkın kültürel düzeyini yükseltmek için halk evleri ve halk odaları açıldı. Atatürk, Edirne gezisinde yaptığı açıklamada, ulusçu ve cumhuriyetçi güçlerin Cumhuriyet Halk Fırkası çevresinde toplanması gerektiğini açıklamış. Bozkır'dan doğan uygarlık köy enstitüleri Yalçın Kaya 1. cilt Tiglat Matbaacılık AŞ 2001 sayfa 114 ve halk evleri kurulmaya başlanmıştır. Kapatılana dek geçen 20 yıl içinde 478 halk evi ve 4322 halk odası açılır. Bu örgütlerle Anadolu'nun en uzak yörelerine ve en küçük birimlerine ulaşan sıra dışı bir aydınlanma sağlanır. halk evleri Atatürk'ün ölümüne dek geçen ilk 8 yıl içinde 23.750 konferans, 12.350 temsil, 9.050 konser, 7.850 film gösterisi ve 970 sergi gerçekleştirilir. Aynı dönem içinde 2.557.853 yurttaş halk evleri kütüphanelerinden yararlanmış, 48.000 yurttaş çeşitli kurslara katılmış, 50 dergi yayınlanmıştır. Cumhuriyet dönemi Türkiye Ansiklopedisi İletişim Yayınları 4. cilt sayfa 882. Atatürk'ün başlattığı Anadolu aydınlanması etkili olduğu kısa süre içinde ulusal bilinçle donanmış aydın yetiştirmede yeterli olmasa da önemli kazanımlar elde etti. 1945 yılına gelindiğinde yalnızca 4 yıllık köy enstitüleri döneminde 1726 ilkokul açılmış, 2757 öğretmen, 604 eğitmen, 163 gezici başöğretmen, 265 gezici sağlık memuru yetişmişti. Köy enstitüleri kendi olanaklarıyla 37 kamyon almış, 6 enstitüde elektrik üretmiş, köylerde 741 işlik, 993 öğretmen evi, 406 bölge okulu, 100 kilometre yol ve 700 ayrı türde bina yapmıştı. Bozkır'dan doğan uygarlık köy enstitüleri Yalçınkaya, 1. cilt sayfa 452-453. Köy enstitüsünü bitiren öğretmenler Atatürk'ün amaçladığı gibi görevle gittikleri köylere aydınlığı ve uygarlığı götüren ulusçu aydınlar haline gelmişlerdi. İlk hedef köy enstitüleri. Topluma önderlik edecek aydın yetiştirmede köy enstitüleri olağanüstü başarılı olmuştu. Anadolu köylerinin okumaya kararlı direngen gençleri hiçbir zorluktan yılmayarak köy enstitülerine geliyor, okullarını hem yapıyor hem de buralarda okuyorlardı. 1942-1949 arasında, yani yalnızca 7 yıllık etkin döneminde yetişen 17 bin öğretmenin hemen tümü, İnanmış yurtseverler, düzeyli aydınlardı. İçlerinden yalnızca Türkiye'de değil, ülke dışında da ünlenen yazarlar, ozanlar, düşünürler çıktı. Hem yapıp hem okudukları enstitüler tümüyle Türkiye'ye özgüydü. Dünyanın birçok ülkesinde örnek alınmış, benzerleri yapılmıştı. Atatürk'ün öngördüğü enstitülerde büyük güçlüklerle ona ve devrimlere bağlı cumhuriyetçi bir kuşak yetiştirilmişti. Gelinen yer, 1920 koşulları göz önüne alındığında büyük bir başarı sağlandığını gösteriyordu. Ancak devrimleri koruyup geliştirecek aydın yetiştirmek ne denli başarılı olunursa olunsun 15 yılda gerçekleştirilecek bir olay değildi. Köy enstitüleriyle sağlanan başarı olağanüstüydü ama bu okulların yaşamları çok kısa sürmüştü. Kendisini koruyacak kadroları yetiştiremeden kapatılmıştı. Köy enstitülerinin dünya çapında dikkat çeken başarısının 1945'ten sonra Türkiye'ye girmeye başlayan ABD'nin dikkatini çekmemesi olası değildi. Nitekim ABD, o dönemdeki Türk hükümetine 12 adet eğitim projesi kabul ettirdi ve bu kabulden sonra Türk milli eğitimi çok farklı bir yöne döndü. Köy enstitüleri önce etkisizleştirildi, sonra kapatıldı, yerlerine imam hatip okulları açılmaya başlandı. AGE sayfa 452-453. Oysa korunup geliştirilmesi gereken devrimlerin boyut ve kapsamı çok genişti. Türk ulusunun kalkınıp güçlenmesini amaçlıyordu. Bu nedenle devrimi koruyacak kadroların sürekliliği olan bir kararlılık içinde bağımsızlık düşüncesinden ödün vermeden yetiştirilmesi gerekiyordu. Ancak böyle olmadı. Yeni kadrolar yetiştirmek bir yana, zorluklarla yetiştirilmiş, devrime inanmış kadrolar düzenli bir program içinde yönetimlerden uzaklaştırıldılar ve yoğunluğu giderek artan bir baskı altına alındılar. 1939-1960 arası Türkiye'deki aydın kırımının ilk evresidir. Atatürk'ün yakın çevresinin yönetimden uzaklaştırılmasıyla başlayan yazar ve düşünürlerin sudan gerekçelerle tutuklanıp cezalandırıldığı bu dönemin gerçek yükünü köy enstitüsü çıkışlı öğretmenler çektiler. Mesleklerinde olduğu kadar düşünsel etkinliklerinde ve hemen tüm eylemlerinde hükümet baskısıyla karşılaştılar. Soruşturuldular, sürüldüler ve tutuklandılar. Yüksekokul mezunu olmalarına karşın Yüksekköy Enstitüsü çıkışlılar, bir bölümü yedek subay yapılmadı. AGE sayfa 404. Valiler, kaymakamlar, müfettişler, milletvekilleri ve bakanlar onları hemen her fırsatta suçladılar. Suçlamalar köy enstitülerinin tümünü kapsıyor ancak bu işin öncülerine karşı yoğunlaşıyordu. CHP'li Milli Eğitim Bakanları Reşat Şemsettin Sirer ve Tahsin Banguoğlu, enstitülerin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç'u önce Talim Terbiye Kurulu'na, sonra Ankara Atatürk Lisesi el işi öğretmenliğine atamıştı. DP'li Bakan Tevfik İleri ise 14 Ağustos 1950'de radyoda yaptığı konuşmada köy enstitüsü çıkışlılar için öğretmenler içinde 300-400 kadar komünist bulunmaktadır. Bunları saptayıp mahkemeye vereceğiz. Milli eğitimi bunlardan temizleyeceğim diyordu. AGE sayfa 445-446. Köy enstitüsü çıkışlı olanlar başta olmak üzere hemen tüm ulusçu öğretmenler yaşamları boyunca bu tür söylemlerle karşılaştılar. Soruşturmalar ve sürgünlerle dolu ve hiç bitmeyen düşünsel ve fiziksel bir baskı içinde yaşadılar. Ülkeyi ve halkı sevmek, bu sevgiyi eyleme dönüştürmek, ulusal bağımsızlığı savunmak ya da anti-emperyalist olmak, komünist olmakla eş anlamlı hale getirilmişti. Sırayla yönetime gelen hükümetler herhalde örneği pek olmayan sınır konmamış bir düşmanlıkla kendi öğretmenine saldırıyordu. Şevket Süreyya Aydemir o dönemi şöyle anlatmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı köy enstitülerinin üstüne birden amansız şüphelerin ve iftiraların bulutlarını gerdi. Haksız müdahaleler yalnız enstitülü öğretmenlerde değil bütün öğretmen dünyasında gurur, haysiyet ve cesaret kırıcı duygular yaratıyordu. Bir gün bir salonda enstitüler için çok ağır suçlamalar yapan bir eğitim müfettişinin konuşma, rapor ve vesikalarını dinlemiştim. Söylenenler eğer doğruysa daha o gün ve o salondan başlayarak ne kadar köy enstitülü varsa hemen toplanmalı ve tutuklanmaları gerekirdi. Lider ve demagog Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabı ve İstanbul 1997 sayfa 127. Enstitülere yöneltilen soruşturmalar, suçlamalar ve cezalar gerçekte Türk devrimine bağlı olarak ulusal varlığa zarar veren uygulamalardı. Türkiye'de acıklı bir durum yaşanıyor ve Cumhuriyet'le kurulan devlet kendisini korumak için yetiştirilen kadroları eziyordu. Roman okumak, Ignazio Silone'nin Fontamarası, roman yazmak, Bizim Köy, Mahmut Makal, tutuklama nedeni olabiliyordu. Rusya'da aile vardır ya da enstitüye gelmeden ağanın koyunlarını güdüyordum demek, derse fazla kitapla girmek, doğuda ağalığın olduğunu ileri sürmek soruşturma nedeniydi. Bozkır'dan Doğan Uygarlık Köy Enstitüleri Yalçınkaya 1. Cilt Tigrat Matbaacılık AŞ İstanbul 2001 sayfa 436, 440 ve 476. 1969'da gerçekleştirilen demokratik bir eylem gerekçe yapılarak 5000 öğretmene sürgün, 30.000 öğretmene maaş kesimi, 200 öğretmene kıdem indirimi cezası verilmişti. AGE 2. cilt sayfa 395. Kayseri'de toplanan Türkiye Öğretmenler Sendikası, TÖS, kurultayı bir grup gerici tarafından basılmış ve bina ateşe verilmişti. Bir bayan öğretmen elbiseleri parçalanarak bir kamyona koyulmuş ve Kayseri sokaklarında dolaştırılmıştı. Kurultay yapılan binada kuşatılan öğretmenleri yakılmaktan son anda ordu birlikleri kurtarmıştı. Lider ve demagog Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabı ve İstanbul 1997 sayfa 129. Sistemli hale gelen baskılar sonucu çalışamaz hale gelen öğretmenler, mesleklerini bırakmaya, yurt dışına işçi olarak gitmeye başladılar. 1965-1969 yılları arasındaki yalnızca 5 yılda 3500 öğretmen meslekten ayrılmış, bunlardan 670'i yurt dışına çalışmaya gitmişti. Bozkır'dan Doğan Uygarlık, Köy Enstitüleri, Yalçınkaya 2. Cilt, Tiglat Matbaacılık AŞ, İstanbul 2001, sayfa 402. Böylesine yoğun bir baskı altına alınan öğretmenlerin tek suçu, aydın sorumluluğu duyarak ulusal hakları savunmaları ve Türk devrimine sahip çıkmalarıydı. TÖS Genel Başkanı Fakir Baykurt'un Ulus Gazetesi'ne yaptığı açıklama bunu net olarak ortaya koymaktadır. Baykurt şunları söyler. Öğretmenler yetiştirdiği nesillere devrimleri, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini hiç ödün vermeden öğretmektedirler. Bunu yaparken Atatürk her davranışı ve her sözüyle bizlere biricik rehber olmaktadır. AGE 2. cilt sayfa 414. Öğretmenler, özellikle de köy enstitüsü çıkışlı olanlar, her türlü baskıyı göğüslediler, baskılardan yılmadılar ve Türk devrimiyle Atatürk'ü gençlere öğretmeyi sürdürdüler. Ulusal hakları savunmada engel tanımadan, zorlu köy koşullarının onlara verdiği dayanıklılıkla saldırıların ağır yüküne katlanmasını biliyorlar ve direniyorlardı. Her koşulda örgütleniyor ve örgütlüyorlardı. 1948'de Ankara'da Türkiye Öğretmenleri Yardımlaşma Derneği'ni kurdular. Bu dernek 1950'de Türkiye Öğretmenler Dernekleri Milli Birliği, 1954'te de Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu adını alarak genişleyip ülke düzeyine yayıldı. Köy enstitüleri bu dernekler içinde yer almakla kalmadılar. 1949 yılından sonra bölge köy öğretmen derneklerini kurdular, dergiler çıkardılar. 1961'de yayına başlayan İmece, çok uzun yıllar köy öğretmenlerinin sesi olarak varlığını sürdürdü. 27 Mayıs'tan sonra kurulan TÖS, 12 Mart'tan sonra kurulan TÖBDER, büyük ve etkili kitle örgütleriydiler. İlki 12 Mart 1971, diğeri 12 Eylül ile birlikte kapatıldı. 12 Eylül'den sonra 20 bin öğretmen işten el çektirildi, yüzlercesi memurluktan çıkarıldı. 12 Eylül'de irtica Profesör Çetin Yetkin, Ümit Yayıncılık Ankara 1994, sayfa 28. Tutuklandı ya da işkenceden geçirildi. Yurt dışına çalışmaya gidenler çoğunlukla bunlardı. Gittikleri yerlerde çok zor koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalıştılar. Onların gitmesiyle yalnız Türk milli eğitimi değil, herhalde ondan daha çok ulusal bağımsızlık düşüncesi, yani Türk ulusu zarar gördü. Öğretmen üzerinde kurulan bitmeyen baskı 1940'lı yıllardan beri aralıksız yarım yüzyıl sürerek Cumhuriyet'le kazanılan pek çok değeri yok etmiş ve milli eğitimde bugün yaşanan bozulmayı ortaya çıkarmıştır. Oysa Atatürk, geleceğin nesillerini yetiştirecek olan öğretmenlere büyük önem veriyor, Türkiye'yi kurtuluşa götürecek gerçek zaferi öğretmenlerin kazanacağını söylüyordu. Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra 27 Ekim 1922'de Bursa'da kendisini dinlemek için İstanbul'dan gelen kalabalık bir öğretmen topluluğuna şöyle seslenmişti. İstanbul'dan geliyorsunuz, hoş geldiniz. İstanbul'daki aydınlık ocaklarının temsilcileri olan yüce topluluğunuz karşısında duyduğum kıvanç sonsuzdur. Yüreklerinizdeki duyguları, kafanızdaki düşünceleri doğrudan doğruya gözlerinizde ve alınlarınızda okumak benim için olağanüstü bir mutluluktur. Bu anda karşınızdaki en içten duygumu izninizle söyleyeyim. İsterdim ki çocuk olayım, genç olayım, sizin ışık saçan sınıflarınızda bulunayım. Sizin elinizde gelişeyim, beni siz yetiştiresiniz. O zaman ulusuma daha yararlı olurdum. Ne yazık ki gerçekleşmesi olanaksız bir istekle karşınızdayım. Bunun yerine sizden başka bir dilekte bulunacağım. Bugünün çocuklarını yetiştiriniz. Onları yurda, ulusa yararlı insanlar yapınız. Bunu sizden istiyor ve diliyorum. Eğitimin sağlayacağı bilim ve tekniğin yardımıyla Türk ulusu, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiiri ve yazını bütün incelik ve güzellikleriyle gelişecektir. Hanımefendiler, efendiler. Ordularımızın kazandığı zafer, siz ve sizin ordularınızın zaferi için yalnızca ortam hazırladı. Gerçek zaferi siz kazanacak, siz yaşatacaksınız ve kesinlikle başarıya ulaştıracaksınız. Ben ve bütün arkadaşlarım sarsılmaz inançla sizi izleyeceğiz ve sizin karşılaşacağınız engelleri kıracağız. İlköğretim dergisi yıl 1940 sayı 61 sayfa 721 AK Yalçınkaya Bozkır'dan Doğan Uygarlık Köy Enstitüleri Tiglat Matbaacılık AŞ İstanbul 2001 1. cilt sayfa 38-39. Cumhuriyet öğretmenleri Atatürk'ün sözlerine uydular, yurt ve ulus yararına olağanüstü bir inanç sağlamlığı ve üretkenlikle bir büyük kavga içine girdiler, büyük özverilerle gerilik ve cehaletle savaştılar. Yeni ve aydın bir kuşak yetiştirdiler. Ancak henüz kendilerini ve devrimi koruyacak kadar güçlenmeden önderini yitiren bu kuşak daha sonra hırpalanmaya, hor görülmeye başlandı. Devrimi savunmak, ilkelerini yaşatmak, yani devrimci olmak, artık devlet katında hor görülmeyi ve baskı altına alınmayı gerektiren bir eylem haline geldi. Öğretmenler yarım yüzyıllık bu süre içinde sürüldüler, tutuklandılar, hatta öldürüldüler ancak yılmadılar. 1922'de kendilerine söylenen sözlere içten bir bağlılıkla sadık kaldılar ancak ağır bir bedel ödediler. Onlara ödetilen bedel yetiştirdikleri yeni kuşağa da yani gençlere de yansıtıldı. On binlerce genç üniversite sıralarından alınıp cezaevlerine dolduruldu, işkence gördü, sokak ortalarında öldürüldü. Atatürkçü, devrimci, ülkücü, aydın bir kuşak adeta yok edildi. 1938-1960 arası aydın kırımının ilk evresiydi ve bu kırım ağırlaşarak sürecekti. 1938-1960 arasında öğretmenlerden ayrı olarak yazarlar, şairler, bilim adamları hatta sanatçılar hiçbir ayrım gözetmeden üstelik yoğun biçimde baskı görüp eziyet çektiler. Oysa bu yurtsever aydınlar çok güç koşullarda büyük emeklerle yetişmişlerdi. Nüfusun yalnızca %10'unun okuma yazma bildiği bir toplumda aydın yetiştirmenin ne anlama geldiğini, böyle bir toplumda bir tek aydının bile değerinin ne olduğunu bu işi yapanlar yani eğiticiler iyi biliyordu. Köy Enstitüsü çıkışlı Hasan Kıyafet öğretmenin söylediği şu sözler, yurtsever öğretmenin nasıl yetiştiğini, nasıl mücadele ettiğini ve neler çektiğini göstermesi bakımından oldukça öğreticidir.